Şah ve Sultan İskender Pala 7. Ayrım. Oğul, sen şahsın. Artık en kıymetli, en güzel elbiselerin başkalarına giydirdiklerin olacaktır. En ziyade cezalandırma yetkisine sahip olana en fazla affetmek düşer. İnsanlar arasında en aklı kıt kişi kendinden daha zayıf ve çaresiz olana zulmedendir. İyilik yap ve affet ki bir dediğin iki edilmesin, fermanın tutulsun. Yeryüzünde merhametin kaldıramayacağı bir suç, affedilemeyecek bir günah, ihsan ile kapatılmayacak bir ihtiyaç yoktur. Şaha yaraşan, süt liman olanı kışkırtmamak, bilakis karışık olanı sakinleştirmektir. Halkını sömürüp onların gasp ettiği mallar ve canlar ile devletini yaşatmaya çalışan bir devlet reisi, evinin temelinden söktüğü malzeme ile duvarlarını onarmaya çalışan ahmak dülgere benzer. İnsan olmanın ayırt edici özelliği Allah'ı seven olmaktan çok, Allah'ın sevdiği olmaktır. Alemşah Begüm'ün herkesin içinde huzura ulu orta söylediği bu sözlerden sonra ana ile oğul arasında bir tartışma çıktı. İkisi de giderek seslerini yükselttiler. Hatta bir ara Alemşah Begüm kendini kaybedip oğlanın suratına tükürdü ve evlat sevgisini yere çalmış oldu. O an anladım ki sevgiyle öfke aynı kaba giremiyordu. İnsanın zihnine takılan öfke gönüldeki sevgiyi örtüyor ve göstermez oluyordu. Yoksa sevgiyle emzirdiği, kucağında sarıp sarmaladığı vakitlerde, onun rahat etmesi için kendi rahatını terk ettiği, gecelerde uykusunu böldüğü yavrusunun sevgisini nasıl unutup da böyle bağırabilirdi? Öfke, öfkeyi doğuruyordu. Şah Efendimiz de buna çok öfkelendi ve arkasından, ''Şimdi zaman biziz.'' Kimi kaldırırsak yücelir, kimi alçaltırsak alçalır diye heyecanla haykırdı. Sonra da annesinin öldürülmesini emretti. Bununla kalmadı, daha şiddetli tedbirler aldı. Tebriz çarşısında, sokaklarında, meydanlarda, Kızıl Serpuş dışında farklı başlıkla dolaşanlar derhal takibe alınacak, kovuşturulacak ve tepeleneceklerdi. Adı Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe olanlar adlarını değiştirecek, aksi halde derhal cezalandırılacaktı. Sevginin içinde şiddeti barındırıp barındırmadığından şüpheye düştüm. Yüzyıllara uzanan sevgiler, yine yüzyıllara uzanan nefretleri ve o nefretler doğrultusunda şiddeti içermeli miydi? Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'ini sevdiği için, Ehl-i Beyt fertlerinden daha çok sevdiği arkadaşlarına nasıl düşman olunabilirdi? Diyelim düşman olundu ya asırlar sonra sırf onların adlarını taşıyorlar diye insanları öldürmek sevgiyle nasıl izah edilebilirdi? Üstelik de hiç kimse adını kendisi seçemezken. Anne babasının kararı yüzünden çocuğu cezalandırmanın neresinde sevgi bulunabilirdi? Bu olsa olsa hükümdarlık töresi ve şahlık asabiyetiydi. Şüphesiz kendisi de olup bitenlerden çok rahatsızdı. Bir keresinde en yakın ve sevgili iki komutanı, kahramanlar kahramanı Lele Hüseyin Bey ile Muzaffer Cengaver Emir Zekeriya'yı yanına çağırmış, bu meseleleri müzakere ederken ağlayarak, emri verdik bir kere, varsın Tebriz halkı Sünni olmaktan ise Hristiyan olsunlar, canları bağışlansın, varsın Tebriz halkı Sünni olmaktan ise anamız kurban edilsin dediğini duydum. Emir Zekeriya onun askeri emirlerini harfiyen yerine getirme konusunda yeminli yegane generaliydi ve asla verilen emre itiraz ettiği görülmemişti. Şah'ın annesini öldürtmesi dervişler tarafından kıbleye alemin kurduğu kutsal devlet adına canı kadar sevdiği annesini bile feda ettiği şeklinde yorumlandı ve askerlerin Sünni avına daha iştahla saldırmalarına kapı araladı. Ölümün kokusu evlerin içine kadar yayıldı. Bu arada Şah'ın kulağına kötü haberler de geliyordu. Meğer askerlerden bazıları girdikleri bazı evlerde aileyi kılıçtan geçirir ama genç kızları sağ bırakıp evin anahtarını da ellerinde tutar, ev benim ganimetimdir diyerek tenha vakitlerde bekar arkadaşlarını eve gönderirlermiş. Şah'ın beylerinden ve kumandanlarından birisi kendilerine bunun nedenini sorarsa, ailenin hazinesinin yerini o kız biliyor. Söyletmek için bağlı bekletiyoruz. İşkenceye mi yatırsaydık diye cevap verirlermiş. Şah bunu duyunca şehirdeki Sünni evleri yeniden arattı ve bunu yapan askerlerinden bazılarını ibret-i alem için meydanda astırdı. Cesetleri kokasıya kadar ağaçta bırakıldı. 5 yıl boyunca bütün bunlar olurken Gülizar Begüm o ihtişamlı sarayın en bahtsız insanına dönüşüverdi. Gürcü kızlarının saraydaki varlığıydı bunun sebebi. Artık kendisine kuma edinmiş bir kadın gibi hissediyor, öyle davranıyordu. Bir vakitler devlete avuçlayan eller yalnızca onun ellerini tutuyordu. Ama şimdi devlete uzanmış sayısız eller arasından 4 güçlü el daha bulunuyordu. Her ne kadar cariyede olsalar. Babaydar, şu başıma gelenler ah keşke hiç gelmemiş olsa. Bana bir kerecik olsun, ha babacım der misin Babaydar, yoksa büyüyemeyeceğim. 7. Selim. Ben geda gurbet diyarında kalırdım yalınız. Mihnetü derdü bela olmasa yoldaşım benim. Selimi. Eğer eziyet, dert ve bela ben dilenciye yoldaşlık etmeselerdi, gurbet ellerde yalnız başımda kala kalırdım. Bu bab Trabzon'da şehzadenin divan toplantısında, vezirleriyle neler görüştüğü beyanındadır. Eylül 1506. Can Hüseyin soylamış, bakalım ne soylamış. Efendiler, ağalar, işte nameyi okuduk. Bir dönemde Gürcistan seferimizden sonra gönderdiğimiz derya gibi ganimetlere nasıl teşekkür edeceklerini bilemeyen riyakar vezirler ile dirayetsiz sultan babamız şimdi kararlarından dönmüş, Safevi diyarından aldığınız yerleri geri verin derler. Sorarım size efendiler, dünyanın en güçlü devletine kanını akıtarak aldığı toprağa hiçbir karşılık olmaksızın geri vermek yakışır mı? Eğer geri verirse güçlü devlet olmaya devam edebilir mi? Şu kendini bilmez çocuk şahın yaptıklarına bakınız. Tebriz'de katlettiği 5000 Sünni'nin kanı üzerinde durup dururken, bir de cüretli tehditlerde bulunur ki yenilir lokma değil. Teslim olmuş şehirde ganimet için hane hane ava çıkmak Müslümanım diyen bir şaha reva mıdır? Sünnidir diye adam öldürmek reva mıdır? Ülkemizdeki kızılbaşları kışkırtıp yurtlarını boşaltmalarını istemek reva mıdır? Bu akılsız çocuk bizim de kendisi gibi davranmamızı ister yoksa. Yok, sultan dururken bir şehzade ondan habersiz nasıl ordu çıkarabilirmiş? Yok, babamızın buna müsaadesi var mıymış? Müsaadesi bulunmuyorsa saltanat dirayetine ne olmuş? Hepsi çocukça yazılmış birer bahane. Sizi sultan babamızla karşı karşıya getirmek isteyen tuzak sorular. Babamız da bunlara kanmış aynı soruları bize sorar. Efendiler, işte meydan ortada. Düşman belli. İmdi deyin bana. Safavi'den kanımız pahasına aldığımız toprağı geri verecek miyiz? Şehzade Selim'in gür sadası geniş salondaki herkesi tedirgin etmeye yetmişti. Zaten onun huzurunda tedirgin olmadan durulamazdı. Karşısında rütbelerine göre sıra olup kuzu, zerdeva, ceylan ve kaplan postlarına bürünmüş beyler, ketüda, defterdar, musahip, lala hepsi birer birer söz alıp fikirlerini söylerken büyük bir devletin bir eyaletinde bile büyük görüldüğü anlaşılıyordu. Şehzade Anadolu'da Türk birliğini sağlamaya çalışan atalarının başarılarına karşı şahı bir tehdit olarak görüyor ve ülkesinin doğusunda büyüyen bu tehdidin önüne geçmezse batısının da gün gelip elden çıkacağını düşünüyordu. Tıpkı şahın Afganistan'dan Anadolu ortalarına kadar yayılan gücü karşısında Osmanlı şehzadesini bir tehdit olarak düşünüyor ve ülkesinin batısında gelişen bu tehdidin önüne geçemezse doğusunun da elinden gideceğini biliyor olması gibi. Son birkaç yılda yaşananlar Selim ile İsmail'i birbirinin karşısına koymuştu. İkisi de aynı dehaya sahipti ve ikisi de cihangir olmak istiyordu. İkisinin de artık diğerine tahammülü yoktu ve ikisi de kendi varlığını diğerinin yokluğunda görmeye başlamıştı. Aslanlar karşılıklı birbirine kükrüyor, sesleri etrafa dehşet saçıyordu. Yaptıklarını farkındalıkla yapıyor ve diğerinin bunu fark etmesini istiyorlardı. İzledikleri siyaset birbirlerinin adımlarını takibi gerektiriyordu. Her ikisi de büyük hükümdarlık kumaşından biçilmiş siyaset gömlekleri giyiyorlardı ve her ikisinde de acımasızlık en belirgin vasıf idi. Elbette günün birinde yollarının kesişeceğinin farkındaydılar. Üstelik zaman aktıkça birbirlerinin yolu üzerinde engeller de bir bir belirir oldu. Doğru değil mi?
Evet.
Artık başladım yani neredeyse 60. sayfalarıyla harmanlanmaya başlamasıyla kendini gösterdi. Halkın dilinde sünni yahut kızılbaş kelimeleri daha fazla telaffuz edilir olmuştu. Kısa zamanda sünnilik, Şah için Batı Anadolu davasının, kızılbaşlık da Şehzade için Doğu Anadolu siyasetinin adı oluverdi. Doğu ile Batı savaşmak üzere kendilerini içten içe hazırlıyorlardı. Ama şimdilik kimse cesaret edip bunu dillendiremiyordu. Bütün bunların farkında olan divan üyeleri, Şehzade'nin sözleri kadar bu karmaşa içinde tedirginlediler. Bu yüzden müzakere 2 saat kadar uzadı. Paşalar ve ağalar, defterdar ve ketüdalar hep söz alıp konuştular. Sonunda Şehzade, babasından aldığı mektubun içeriğinde olduğu gibi toprak terk edilmesini teklif eden ağalardan birisini tokatlayarak divanı dağıttı. Sultandan yana görünmek için toprağı feda edebilecek bir anlayışa asla tahammülü yoktu. Üstelik de adamlarının kendinden yana olmalarını istiyordu. Tartışma ve müzakereye açıktı. Ama şahsiyetine uymayacak bir teklife rıza gösteremiyordu. Toprağı terk etmek gibi bir yol asla onun seciyesinde yoktu. Bu yüzden teklife çok öfkelenmişti. Öfkeli zamanlarında şehzadeyi yalnız bırakmak herkes için hayırlı olurdu. Kapıya yöneldim. Tam çıkmak üzereydim ki seslendi. Can Hüseyin, kal biraz. Geldim şehzadem. Buyurunuz ki yapayım. Can Hüseyin, görüyorsun dost zebun, düşman kavi. Bize adam lazım ki aklımızdan geçeni okusun. Adam lazım ki hayallerimin gittiği yere benden önce ayak bassın. Adam lazım ki uğruna ölünecek fikri olsun. Bizimkiler siyaset ve devlet işinde Ebced Han Torlaklar. Bir Molla Gürani, bir Akşemseddin gerek bize. Ne konaklarda ne sokaklarda adam bulunuyor artık. Ne yapacağım ben? Karamsar olmayınız şehzadem. Ahırda oğlak da olsa arıkta otu biter. Allah bir yerlerde size vezir olacak o büyük adamları yetiştiriyordur elbette. Tevekkel olunuz. Zamanı bekleyiniz. Gelecek olan hayır ile gelsin. Allah'a boyun eğiniz. Sizi ne için vazifelendirdiğini unutmayınız. Konuş Can Hüseyin, daha konuş. Bunları nereden okur ezberlersin bilmem ki. Okumam yoktur şehzadem. Kurban olduğum siz sultanımdan duyduklarımı derim. Şehzade pencereden gözlerini çevirip elini omzuma koydu. Öfkeli olmadığı zamanlarda gönül almasını ve kendisini sevdirmesini ve saydırmasını iyi de bilirdi. Herkese göstermediği bu yakınlığa ben de mutlak itaat ile karşılık verir, asla suistimal etmezdim. Benimle sırlarını paylaşmaya başlaması ise omuzlarımda adeta bir devlet yüküdür ki dayanılması zor zanaattır. Bir de adımı telaffuz etmeden evvel can diyerek her daim bu sırdaşlığı bana hatırlatıp durması yok mu? Elini omzumdan çekmeden biraz durakladı, başını yerden kaldırıp gözlerimin ta içine bakarak anlattı. Sözlerinde kararlı bir dehşet, gözlerinde kalbe işleyen bir dikkat vardı. Babamdan gelen bu name kesin kararımı vermemi kolaylaştırır gibi oldu Can Hüseyin. Ben aldığı toprağa verecek tabiatta biri değilim. O halde o toprağa sahip çıkacak şekilde mülkün sultanı olmam gerek. Artık beklemek yok. Gaflet içinde kalmış babamdan da ülkeye hayır kalmadı. Aklımdan geçenleri tatbik ile en geç 2 yıl içinde mülke sultan olmam gerek. Bu cümleleri duyduğum an etrafıma bakınarak fısıldadım. Kurban olduğum şehzadem, düşüncenizi okuyan melekler bile olsa dikkatli olmalısın. Haklısın Can Hüseyin'im. Sen o meleklerden birisin diye söyledim. Şu birkaç ay içinde seni durmadan izledim ve melekliğinden artık öyle emin oldum ki. Söylesene Can Hüseyin, ne kadar zaman oldu sen yanıma geleli? Gazilerin ganimete doydukları Gürcü seferine çıkmadan birkaç gün evvel gelmiştim şehzadem. Doğru ya, gelmiş ve bana, yürü Sultan Selim diyerek cesaret ve güç, devlet ve sultanlık vermiştin. Ama o seferden döneli şunca ay oldu, hiçbir yere ayrılmadın, hiçbir mazeret göstermedin. Bre köyünü de özlemez misin sen? Özlerim özlemesine de kutlu şehzadem, bundan böyle benim köyüm saadetli gölgenizin düştüğü yerdir. Berhudar ol yiğidim, illa ki ananın babanın da üzerinde hakları yok mu? Olmaz olur mu efendimiz? İkizimle birlikte kurban olduklarımı az mı canlarından bezdirmiştik? Babama atmaca ferdi kulunuz derler. Toros eteklerinde ekip biçtiği, işleyip üretmeye çalıştığı küçük bir toprağımız vardır. Ve tabii inşallah duruyorsa. Neden durmasın ki? Anam babam yaşlandı efendimiz. Toprak hem zahmetli hem verimsiz. Birkaç ay evvel birkaç akçe el kiri gönderdiydim. Hani ırgata, rençbere lazım olur diye. Bilmem ki. İkizin ne yapar peki? O işlemez mi toprağa? 4 yıl evvel Şah İsmail'in yanına Tebriz'e gittiydi. Hala bir haber yok. Onu çok göresin geldi ama... Elini bana doğru uzatıp baş parmağını kaldırdı. Cümlemin sonunu getirmeme mani olmuştu. Pencereden içeri giren rüzgarın sesini dinleyerek bir hayli zaman hiç kıpırdamadan donmuş gibi denizi seyretti. Ayakta öylece bekliyordum. Hasan'ı gerçekten özlemiştim. Annemden ve babamdan çok özlemiştim. O benim ikizimdi. Bedenlerimiz ayrılsa da ruhlarımız ayrılamıyordu. Neden sonra şehzade yüzünü bana dönüp gülümsedi. Zihninde bir meseleyi ölçüp biçip planladığı zamanlarda böyle yapardı. Birkaç aydır zihnini kurcalayan bir şeyler olduğunu hissediyordum. Ama kim bunu kendisine sormaya cesaret edebilirdi ki? Sanırım aklındakini benimle paylaşacaktı. Bu gülümsemeden onu anlamıştım. Çok göresin geldi demek. Hazırlan o halde birkaç vakte dek Tebriz'e varıp hasret gidereceğiz. Ne diyeceğimi bilemedim. Yüzümdeki gülümsemenin sevincine ortak olmam gerekiyordu. İlk günkü alkışımla cevap verdim. Yürü Sultan Selim, devran senindir. 8. Taçlı. Hitayiye han geldi, ölü cisme can geldi. Yakub'u zar olmuşam, Yusuf'u Kenan geldi. Hitayi. Bu bab Tebriz'de dünya güzeli Bihruze'nin şah sarayına süs olduğu beyanındadır. Eylül 1506, Aldıkamber. Bugün Perşembe, Tebriz'in gül bahçelerinde ikindi kuşları öterken Kıble-i Alem Efendimiz'in yeni eşi sarayımıza getirildi. Daha doğrusu Heşt Behişt Sarayı'nda çiçekli ve havuzlu bahçesine bir süs olarak geldi. Adı Bihruze'ymiş, saf ve berrak bir inci. Bir düri yektane, zindeliğiyle alev alev yanan Şah Efendimizin yanına süte şeker katmak kadar yakışan bir tazelik. Henüz 14'ünde. Gerçekten de zebercet kakmalı murassa salonun içini ayın 14'ü gibi aydınlatıyor. Şah Efendimiz de ikisi yan yana durunca sanki cennette Huri ile Gılman görünüyordu da bakanlar bir daha bakmak istiyorlardı. Bihruze babası tarafından saraya getirilen kızlardan değil, bizzat Şah Efendimiz tarafından seçildi. Saraya gelişi şerefine Kırklar Meydanı'nda musahiplik cemi icra olunması bu yüzden. Ermişler ermişi Dede Abdal'ın talakatlı hitabıyla zenginleşen bir cem. Bugün ayrı bir gün, her güne benzemez bir gün. Bugün Erdebil'den Hıtay'a uzanan Safevi mülkü üstünde Şeyh Cüneyt ve Şeyh Haydar evladı Şah Hitayi'nin Miraç demidir. Bugün Kızıl Börkü Tebriz bahçelerinin kızıl güllerine süs katan Afşar Sultan Ali Mirza'nın güzeller güzeli kızı Bihruze Hatun'un musahiplik cemi Görgü cemidir. Savaşa gidiyorum. Çok abartı. Kemaliyle aramızdadır. Sureti insan ile bize görünmekte ve bizi görmektedir. Cem ile dem arasında gören de odur, görünen de. Bizler ete kemiğe bürünmüş Kıble-i Alem Şah İsmail kullarıyız. Onun Miraç deminde can gözüyle cananı seyrediyoruz. Can ile canan arasında dünya kurulur. Bihruze Hatun ile Şah İsmail arasında kurulan Safavi dünyasının ucu İstanbullulara varır. Allah bu demden ve bu cemden hükmü cihanı tutacak serveri serveran halk etsin. Allah bu demden ve bu cemden zalimlerin başına Zülfikar gibi inecek, bir hamlesiyle mazlumların ahını dindirecek, kızılbaş serdarlar halk etsin. Şu tacı Bihruze Hatun'un başına, işte bu temenni ile koyuyorum ki bundan böyle Şah İsmail ile hükmedecek, buyurduğunda Şah İsmail Hitayi buyurmuş olacak. El ele el hakka hü, Allah Allah, Allah Allah. 7. ayrımın sonu sayfa 67, devamı 8. ayrımda.